tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde bir ekleyelimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, sunucunuz Sedat Ağaoğlu ve kumanda masasında Ayhan Taşçı. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam Köse Dağı Savaşı'ndan başlayacağız bugün ve 2. Beylikler dönemine geçeceğiz. Ardından da yavaş yavaş büyük imparatorluğumuz Osmanlı İmparatorluğu tarihine giriş yapacağız. Güray Hocam, kitap armağanımız soruları, yorumları için dinleyicilerimize ben telefon numaralarımızı anımsatayım. Siz ardından bu hafta hangi kitap onu tanıtırsınız? Sevgili dinleyicilerimiz 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Bizi arayan şanslı bir dinleyicimize bu hafta hocam hangi kitabı armağan edeceğiz Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan?
Bu hafta tarihli dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Sultan 1. İzzettin Keykavus 1211-1220 adlı eseri hediye ediyoruz. Yazar Profesör Doktor Salim Koca, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi hocamızın bu kıymetli eserini hediye ediyoruz. Tarihli dinleyicimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.
Hocam hep işte söylediğim gibi bu da çok güzel bir baskı. Cilt kapak.
Evet.
Çok ince çalışılmış bir kitap. Hemen okunup bitirilebilecek boyutlarda bir kitap değerli dinleyicilerimiz. Sultan 1. İzzettin Keykavus 1211-1220 Profesör Doktor Salim Koca'nın kitabını armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz bu hafta sohbetimize Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam Köse Dağı Savaşı'ndan önceki programlarımızda girdik. Savaşın hangi koşullarda gerçekleştiğini vurguladınız. Fakat ben daha sonra başka kaynaklardan da şöyle bir göz attım ama sizin tespitlerinizle çok örtüşen yerler bulamadım. Bu yüzden bu konuda geliştirdiğiniz tezinizi yinelemenizi ve açmanızı rica edeceğim hocam. Çünkü çok önemli bir savaş Köse Dağı Savaşı.
Evet, Türk tarihi açısından da gerçekten çok önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor. Bugünkü Sivas ilimizin Zara kazasının Köse Dağı mevkiinde gerçekleşen bu karşılaşma, Selçuklu Devleti'nin, Anadolu kolunun, Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir dağılma ve hatta büyük bir yenilgi neticesinde Anadolu'daki beylerin Moğollara ayrı ayrı tabi olmasıyla beylikler döneminin yaşanmasına sebep olmuştur. Ve Osmanlı Beyliği de bunlardan birisi haline gelmiştir. Yani aslında Konya Sultanlığı, Konya Selçuklu Sultanlığı küçük bir devlet olarak varlığını sürdürmeye devam etmekle birlikte Türkiye Selçukluları Moğollara bağlı bir vergi veren sultanlık, küçük bir sultanlık haline dönüşmüştür. 1243 yılında gerçekleşen bu savaşın Moğol tarafında Cengiz Han'ın yine çok yakın adamlarından ve İlhanlı Devleti'nin önemli Anadolu orduları komutanı Baycu Noyan bulunuyordu. Oldukça güçlü bir orduyla Anadolu'ya girmiş. Erzurum'u yağmaladıktan sonra Sivas'a doğru ilerlemiş. Bu bölgede Gıyasettin Keyüsrev'in önderliğindeki Selçuklu ordusuyla karşılaşmış. Ve ilk karşılaşmada ön çarpışmalarda Moğol kuvvetleri geri çekilmiş olmakla birlikte daha sonra 3 günlük bir bekleyişten sonra Selçuklu ordusunun kendi içerisinde meydana gelen dağılma ve zayıflık neticesinde aslında bir karşılaşma, yani ciddi bir meydan muharebesi olmadığı da anlaşılıyor. Moğol ordusu savaştan meydanı bırakarak kaçmış olan veya çekilmiş olan Gıyasettin Keyüsrev'in askerleri üzerine doğru hücum edince sultanın da karargahta olmadığını anlayan Selçuklu ordusu karargâhtan bırakarak, ganimetleri ya da eşyasını da bırakarak dağılmıştır, uzaklaşmıştır.
Hocam
Selçuklu komutanları da uzaklaşmışlardır karargâhtan. Hocam, böylece biz Selçuklu ordusunun aslında büyük bir yenilgi aldığını söyleyebiliriz.
Hocam sultan otağında değil, komutanlar yerlerinde değil ve aslında yine sizin tezinize dayanarak söylüyorum. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü savaş teorisi anlamında da önemli. Herhalde geçtiğimiz programlarda...
Gıyasettin Keyhüsrev, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev böyle bir harekette bulundu. Bunun sebeplerini tahlil etmemiz lazım. Bir kere çok iyi yetişmiş bir şehzade olarak tahta geçmemiştir. Beklenmedik bir olay üzerine Alaaddin Keykubat'ın zehirlenerek şehit edilmesi üzerine tahta getirilmiş bir şehzadedir ikinci Gıyasettin Keyhüsrev. Hatta savaşa çıkarken bile gönülsüzdür ve çok da hazır bir orduyla çıkmadığını bilmektedir, düşünmektedir. Böyle bir motivasyon eksikliği Kösedağ Savaşı'nda Gıyasettin Keyhüsrev'in kendi öz yetersizliklerinden de kaynaklanan sebeplerle birleşince, yani gerçekten Selçuklu ordusunun iyi bir hazırlık yapmadığı da anlaşılıyor. Her iki durumda da Moğol ordusuna karşı gerçek Moğol ordusunun gelmesi durumunda kesinlikle yenileceğini düşünen bir sultan olduğu anlaşılıyor. Aksi takdirde bir sebep göstermek mümkün değil. Yani yenilgiyi kesin olarak gören bir sultan herhalde bir an önce kaçayım diye düşünmüş olmalı. Ya da hazırlıksız zayıf ordusunu görmüş olmalı ki meydandan çekilelim de fazla insan ölmesin şeklinde de düşünmüş olabilir. Tabii bu bir ileri görüşsüzlük, basiretsizlik olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte hazırlığını yaparak başka bir meydanda Moğol ordusunu karşılamaya çıkan bir cesaretli hükümdar motifini ya da kişiliğini de temsil etmiyor. Bu aynı zamanda 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in önceden bu yana bilinen, şehzadeliğinden bu yana bilinen bir karakteristik özelliğidir. Bu yönüyle tarihçilerimiz 2. Gıyasettin Keyhüsrev'i eleştirmiş olmakla birlikte Selçuklu tarihi açısından bu derecede önemli bir olayın Kösedağ'da gerçekten çok büyük bir, yani canhıraş bir mücadeleyle kaybetme olmaması ne gibi olumsuzluklar getirdi ya da olumlu neticeler getirmiştir? Bunun üzerinde konuşulabilir. Bu yıl Türk Tarih Kurumu tarafından Kösedağ Uluslararası Sempozyumu Sivas'ta düzenlenecekti. Ertelendi bugünlerde. Yani gelecek yıl itibariyle Kösedağ Savaşı'nın bir şekilde bu isimle anılacağı bir etkinlik Sivas'ta yapılması planlanmış bulunuyor.
Yani Türk Tarih Kurumumuz planlıyor hocam.
Planlamakta. Yani hocam, yaklaşık burada 100'e yakın bilim adamının orada Kösedağ Savaşı'nın sebepleri ve sonuçlarını ele almasını bekliyoruz. Ancak Kösedağ Savaşı ile ilgili gerçekten bilgilerimiz oldukça az olduğu için bu konudaki görüşleri farklı kategorilere ayırmamız mümkün. Yani savaşın yeri de dahil olmak üzere oluş şekli, savaşın neticeleri konusu çok daha geniş araştırmalara ve hatta değerlendirmelere ihtiyaç duyuyor.
Hocam burada Profesör Doktor Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın görüşleri hangi yönde?
Bu konuda o da bu kanaatte yaklaşık olarak tarihçilerimiz işte Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Salim Koca ve aynı zamanda Refik Turan hocalar, hayattaki hocalarımız Osman Turan yine bu savaşın detayını verememektedirler ve hatta savaşın detayı olmadığına göre demek ki burada bir eksiklik var. Savaşı hazırlık anlamında planlı karşılayamama, yetersizlik ile izah edilebilecek bir takım şeyler var. Hatta Kösedağ Savaşı'nın alt başlığına bazı tarihçilerimiz şöyle bir tanımlama getirmişlerdir. Yenilen ordu, direnen millet gibi. Çünkü gerçekten ordu bir milletin temsilcisidir ve çelik kabuğudur. O milleti temsil eder bu yönüyle. Ancak ordunun olmadığı yerde millet kalır. Yani artık kabuk kırıldığı için bu anlamda. Ve millet artık Moğol ordusuyla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Mücadele etmek zorunda kalmıştır. İşte beyliklerin ortaya çıkış gerekçesi de budur.
Hocam ona geçmeden bir sorum olacak size. Konumuzla direkt ilgili değil ama bunu hep yapıyoruz. Çünkü Türk tarihinin izindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Destanları anlatmıştınız programımızda hocam. Bunların da tarihçiler için, bizler için birer ikinci derecede olsa da kaynak oluşturacağını ifade buyurmuştunuz. Oğuz Kağan'dan, Alper Tonga'dan daha sonra gerçek bir şahsiyet Mete Kağan'a, oradan Fatih Sultan Mehmet'e tarihimize baktığımız zaman, diğer milletlerin tarihinden farklı olarak bizde liderlik, bir millete önderlik etmek ne anlam taşıyor hocam? Gıyasettin örneğinden yola çıkarak.
Tabii biz burada dramatik bir şekilde 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in olayının bir örneklik olamayacağını veya ibretlik bir vaka olduğunu söylüyoruz. Tarihi hadise şöyle cereyan etmiştir. Özetle hikayesini bir ortaya koyalım. Gıyasettin bir destan yazabilecek olayı kaçırmıştır aslında. Yani Moğolları yenmiş olsaydı onu bugün bir destan kahramanı, Gıyasettin Keyhüsrev menkıbesi şeklinde de anlatabilecektik. Olağanüstülüklerinden bahsedecektik belki olayın. Ancak Gıyasettin Keyhüsrev'in kaçış hikayesini anlatalım. Orduyu geceleyin terk etmiştir. Kayseri'ye, ardından Kırşehir'e, ardından Menderes Ovası'na, Ege'de de tutunamayarak İznik taraflarına sığınarak kaleden kaleye Moğol ordusunun kendisini takip ettiğini düşünerek kaçmıştır. Bu bir kaçış hikayesi bir yönüyle. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'in İznik sınırlarındaki, İznik o zaman da Laskaris'e bağlı bir imparatorluk durumundadır. Yani Theodor Laskaris'in yönetiminde bulunmaktadır. Laskarisler İstanbul Haçlı istilasına uğradığı sırada İznik'e taşınmış olan İznik Grek devletinin başında bulunan bir sülaledir. Yani esasen imparatorluğun başkenti İznik'tir o tarihler itibariyle. Herhangi bir Moğol baskısı durumunda İznik Laskarislerine sığınmak üzere kaçmıştır. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin böyle bir lider tarafından temsil edilmiş olması, ki liderlik meziyetlerini taşımayan bir kukla lider diyebiliriz hatta. Temsil eksikliği yaşadığını söyleyebiliriz.
Hocam, yaşam öyküsünün herhalde ayrıntılı bir şekilde çalışılması ve genç nesillerimize aktarılması gerekiyor ki nasıl lider olunmaz, nasıl bir millet çöküşe götürülür, ibret olsun diye galiba Akire Hocam.
Evet, bir devletin üç sacayağı vardır. Bunu hemen ifade edelim. Genel anlamda da tarih bize bunu gösteriyor. Birincisi baştaki liderdir. Yani güçlü bir lider birinci ayaktır ama taçtır o aynı zamanda, baştadır. Ve bu güçlü liderin devletin başı olması dolayısıyla üç sacayağını birleştiren bir baş gibi düşünülmesi gerekiyor. Bu başın emrinde güçlü bir ordu bulunur. Bu güçlü bir ordunun aynı zamanda güçlü bir reayaya, yani topluma, millete dayanması gerekir ve ekonomiye dayanması gerekir. Yani mali yönetim, aynı zamanda güçlü bir reaya ve güçlü bir ordu, güçlü bir hükümdarı getirir. Selçuklu Devleti başında bulunan lider ya da sultan bu tarihler itibariyle aslında bu imkanların hepsine sahiptir. O zaman mesele nerede? Yani ekonomisi güçlü olan bir Anadolu Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz.
Milleti
güçlü olan, birlikteliği sağlamış olan bir Anadolu Birliği'nden bahsediyoruz.
Ekonomisi çok iyi, daha önce de söylediniz hocam.
Ordusu da güçlü olan bir devlettir. Mesele neydi? Sultanın yetenekleriydi. İşte yani güçlü lider dediğimiz şey aslında bunların tabii olarak ortaya çıkaracağı bir sonuçtur. Alaaddin Keykubat onu gerçek bir şehzade ya da veliaht olarak hazırlamıyordu. Başkasıydı aday. Ancak neticede onun bir zehirlenme neticesinde şehit düşmesiyle birlikte aniden ortadan çekilmesi ülkeyi hazırlıksız bırakmıştır. Ve yeni sultanlık makamına bir komplo ile Gıyasettin Keyhüsrev'in gelmesi neticesinde pek çok bey de bu durumdan hoşnut olmamıştır. İdari bozulmaların başlaması yukarıdan aşağı devletin diğer kademelerinde, orduda ve millette de huzursuzluklar meydana getirmiştir. Ekonomi de bozulmuştur. Nitekim 1243 yılında Türkiye ekonomisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin ekonomisi birdenbire dünyanın, işte Türk tarihinin de en fakir dönemlerini yaşamaya başlamıştır. Moğollar tarladaki soğana kadar vergi koymuşlardır. Çok güçlü bir vergi maliye politikası izlemişlerdir. Onun dışında başka bir politik hedefleri de olmamıştır. Nitekim muhasebe defterleri geleneği, sıkı tutma geleneği Moğollardan Selçuklulara, beyliklere ve Osmanlı'ya intikal etmiştir. Yani vergi defterlerinin tahrir ismiyle anılan maliye defterlerinin Osmanlı'ya bir miras kaldığını söyleyebiliriz. Osmanlı devlet geleneğinde gerçekten böyle bir etki de olmuştur. Selçuklu maliye düzenini İlhanlıların etkilediğini bu yönüyle söyleyebiliriz. Yani mali sistemin güçlü olması anlamında. Hocam, ki Osmanlı devlet ekonomilerinde mali sistemin güçlü olması çok önemlidir. Yani güçlü devletin, güçlü bir mali sisteminin olması gerekir.
Hocam, Osmanlı tarihçiliği görece tabii daha önceki Türk tarihçiliğine göre daha kolay olmasının nedenlerinden biri de bu söylediğiniz unsur. Çünkü saraya alınan, Topkapı'ya alınan kuşbaşı etin kilosunun fiyatı dahi yazılı hocam, arşivlerde her şey var.
Evet, çok güçlü bir arşivi var Osmanlı Devleti'nin tabii ki. Aynı zamanda kendisinden önceki devletlerin arşivlerini kayıt altına almış, onları kendi evrakına dönüştürmüş ve mühürleyerek hazineye kaldırmıştır. Yani hazine evrakı dediğimiz Osmanlı Devleti'nin bir arşivi bulunmaktadır, devlet arşivi. Güçlü arşiv olmasının özelliklerini tabii tarihçilerimiz genel olarak biliyor da ne demek olduğunu açıkça ifade edelim. Bir kaydın nüshaları da vardır, yani kopyaları da vardır. Başkentte, yerinde bulunan yerel idarede, bir de onun sahibinde, yani o evrakın sahibi kimse onda olmak üzere 3 adet nüshası olduğunu görüyoruz evrakın. Bu da arşiv bilgilerinin kaybolmasına engel oluyor. Osmanlı Devleti bu nüshalardan herhangi birisi kaybolduğunda diğerinden çoğaltmak suretiyle o arşiv evrakını tamir ettirebiliyor veya telafisini mümkün hale getirecek bir sistem uygulamış oluyordu.
Hocam, şimdi bu savaştan 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra artık 1075'te büyük zorluklarla kurulmuş Türkiye Selçuklu Devleti'nin hazin sonuna doğru gidiyoruz. Onu da zaten söyleyeceksiniz. Anadolu'da bir Moğol istilası ve yayılma. Manzara nedir hocam?
Baycun Oyan Moğol zaferinden sonra ganimeti aldıktan sonra Azerbaycan'a, Mogan sahrasına dönmüştür. Mogan şehrine dönmüştür. Ancak Türkiye Selçuklu Devleti ile de bir barış anlaşması yaptığını biliyoruz. Bu barış anlaşmasını nasıl yapmıştır? Onu da biraz konuşmamızda yarar var. 1243 Köse Dağı yenilgisinden sonra sultanın bazı adamlarıyla beraber kaçması üzerine Kayseri civarına gelmiş olan vezir Mühezzibüddin Ali, Baycun Oyan'a haber göndermek suretiyle Moğollarla barış yapmak istediğini, Baycu'yla ne gibi şartlarda anlaşabileceğini konuşan bir elçi heyeti göndermiştir. Ve neticede bir barış anlaşmasının imzalandığını, bu anlaşmaya göre Moğollara senelik bir vergi verilmesi ve ayrıca bir kısım saray mutfağına, Baycun'un mutfağına ve İlhanlı Hakanı'nın, Hanı'nın mutfağına kullanılmak üzere et ihtiyacı için hayvan vergisi verilmesine karar verilmiştir. Bu tabii ki beklenen bir anlaşma şartı olarak görülmekle birlikte ayrıca bağımsızlığını ilan eden beylikler de ayrı ayrı Moğollara bağlanmak suretiyle, Moğol valisine bağlanmak suretiyle vergi anlaşmaları imzalamak durumunda kalmışlardır. Bu da Anadolu'da Selçuklu Birliği'nin dağılmasının başlangıcı anlamına gelmekteydi.
Şimdi hocam, yavaş yavaş bu hangi beylikler, hangi tarihlerde bağımsızlıklarını ilan ettiler? Bu döneme girelim Güray hocam.
Anadolu'da bu 1250'li yıllardan itibaren...
Güray hocam, Neslihan Değirmencioğlu yapımcımızdan her zamanki uyarı geldi. Peki, nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk tarihinin izindesiniz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam, bir dağılma sürecine doğru yavaş yavaş geçiyoruz bu Köse Dağ Savaşı ile ilgili. Ancak Gıyasettin'in yaptıklarından yola çıkarak çok tartışılan, tarihçilerin hatta filozofların çok tartıştığı bir konu var. Lider millet ilişkisi. Bu konuda Güray Kırpık hocanın görüşlerini paylaşalım.
Evet. Bu ifadeyi şu şekilde değerlendirelim. Kaşgarlı Mahmud Divan Lügat Türk'te, yani Türkçenin en eski sözlüğünde liderlik kavramını tanımlamıştır. Kaan'ın kim olduğunu, Hakan'ın kim olduğunu anlatmıştır. Yusuf Has Hacip de Kutad-ı Kubilik adlı eserinde nasihatname, bu bir nasihatname, mutluluk veren bilgi demektir. Bir şehzade kitabıdır bu aynı zamanda. Yani liderin kim olduğunu şehzadeye anlatırken şöyle der. El mi yaman, bey mi yaman? Elbette, el cevap, el yaman. Yani lider mi yamandır, bey mi yamandır? Yoksa halk mı, millet mi yamandır?
El dedi, il yani hocam.
İl dedi, evet. İl mi yaman, bey mi yaman? Elbette il yamandır, el yamandır. Bugün de kullanıyoruz. Yani el mi yaman, bey mi yaman göreceksin diyoruz. Evet. Elbette millet yamandır. Yani üstün olan, güçlü olan, gerçek güç ve o lideri çıkaran güç millettir. Milletin temsilcisi olmak da o milletin bir takım taleplerini yerine getirmek, hizmetkarı olmak, temsil anlamında eksiklik yapmamak. Yani milletin ruhuna, isteğine, yapısına uygun davranmak anlamına da geliyor. Yani burada biz ikisini bir görüyoruz temsil anlamında baktığımızda. Güçlü bir millet, yaman bir millet, yaman bir lider çıkarır. Yaman bir, güçlü bir lider çıkarır demek istiyoruz. Ancak millet içerisinde fitne, fesat ve birlik yok olursa, o milletin içerisinde birden fazla başıbozuk sergerdeler, yani kendini bey ve sultan ilan edenler çıkabilir mi? Çıkabilir. Böyle başıbozuk dönemlerde tarihte yaşanmıştır. İşte gördüğünüz gibi 2. Gıyasettin Keyhüsre bunun ibretlik bir tablosunu yaşatmıştır. Nitekim Anadolu'da pek çok bey sergerde, yani asi ve isyankar duruma düşmüş, kendini ayrı bey sultan ilan etmiş, Selçuklu Devleti'ne verdiği vergiyi kesmiştir. Çünkü 2. Gıyasettin Keyhüsrev kaçtı. Savaşsaydı herkes vergisini vermeye
Bizans'a
devam
edecekti. Bizans'a doğru gidiyor yani, hocam, evet.
Kaçan kişiye lider demez kimse. Mesela çok yakın bir dönemde, mesela 15 Temmuz olayında Sayın Cumhurbaşkanımız kaçsaydı kimse itaat etmezdi ona. Kaçmadı, evet. Çıktı meydana, ortaya haykırdı. Yiğitseniz gelin dedi ve cezasını kesti suçlulara. Yani liderlik budur. Kaçan kişi lider olmaz. Yani ülkesini terk edip gidiyorsa, işte Afrika'da bir ülkeye sığınıyorsa, bilmem neredeki bir ülkeye sığınıyorsa, o milleti temsil etme hak ve hürriyetine sahip değildir.
Orada çözüme yani başlıyor.
Bunu böyle de, evet, teslim edeceğiz. Evet. Alaaddin Keykubat kılıcını çekiyordu, meydana çıkıyordu ve suçluya cezasını Hodri Meydan veriyordu. Meydanda veriyordu.
Kaçtı ve ili dağıldı hocam.
Tabii ki. Yani burada kılıcı çekmesini bilmek, ama adaleti de bırakmadan bunu yürütmeye çalışmak çok zor bir iş. Gerçekten vebali olan zor bir işten bahsediyoruz. Liderliğin çok büyük zorlukları vardır. Handikapları vardır. Kendi içerisinde yumuşak olmanız zaman vardır. Gereken zaman vardır. Adalet çizgisinin çok keskin olduğu, adaletin zor olduğu noktalar vardır. Karar vermeniz gerekmektedir ama zordur o karar verme işi.
Şeyh Edebalı hocam, evet.
Yani gerçekten de savaşmanız gereken noktalar, yani kılıç çekmeniz, mücadele etmeniz gereken o kadar çok olaylar vardır ki, özellikle Anadolu, Türkiye coğrafyası dünyada bir büyük, yani aort damarı gibidir. Ve dünyanın bütün arterleri buradan geçer. Ana yolları buradan geçer. Ticaret ana yolu derseniz buradan geçer. Askeri yollar buradadır. Siyasi kavşaktır, ticari kavşaktır, ekonomik kavşaktır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her açıdan burada yolları kavuşmaktadır, birleşmektedir. Bunların hepsiyle mücadele etmek ve burayı güçlü tutabilmek büyük bir millet ve onu temsil eden güçlü bir lider olmasını gerekli kılıyor. Onun olmadığı takdirde de bu coğrafya her zaman için zayıflamış oluyor.
Hocam, coğrafyadan devam edelim. Şimdi yavaş yavaş bu dağılmayla birlikte ortaya çıkan beylikler.
Bu beyliklerin
coğrafyayı göz önünde bulundurarak
tabii, göre. Tabii 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in 1243 Kösedağ Savaşı veya Kösedağ Bozgunu'nda kaçması olayı büyük bir lider kaybıdır ve devlet zaafı ortaya çıkarmıştır. Neticede kendisine yardımcı olan vezirlerin nispeten boşluğu doldurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Az önce ifade etmiş olduğumuz vezir Mühezzibüddin Ali, Şemseddin İsfahani, Celaleddin Karatayi gibi Atabey vezir ve bilge kişilere yönetimi bırakmıştır aslında. Bundan sonra Moğol hükümdarları ve onların temsilcileriyle görüşecek olanlar bunlardır. Yani Atabey'dir, vezirdir veya bir komutan beylerbeyidir. Moğollarla irtibatı sağlayacak kişi. Bay Cunoyan kendisine bazı garantiler ve güvenceler verilmesini istedi bu az önce bahsettiğimiz anlaşmada. Bu güvenceler arasında Gıyasettin Keyhüsrev'in ailesinden bazılarını da istedi. Rehin olarak istedi. Annesini istedi. Ve ayrıca kızını Moğol kumandanına teslim ettiler. Yani ailesinin bir kısmını böylece Bay Cunoyan kendi sarayında esir tutacaktı. Ve Selçuklu ailesini ve sultanını da böylece beylerini de kontrol altında tutmanın bir yöntemidir. Yani Orta Çağ'da genellikle devletler arasında bu tür anlaşmalarda görülen rehin verme olayları bazen karşılıklı olmuştur denk durumlarda. Yani siz iki esir verirsiniz veya bir esir, onlar da size bir esir verirler. Böylece anlaşmayı sağlama alırsınız. Bozulduğunda diğerinin hayatı güvencede değildir şeklinde bir anlaşma imzalarsınız. Nitekim Moğol hükümdarının yapmış olduğu şey de kendisinin Selçuklu devletine karşı bir takım güvenceler istemesi, önden tazminat istemesi gibi konulardır. Bu Torosların orta bölgesinde, Çukurova yöresindeki dağlık bölgede bulunan Ermeni sergerdesi Selçuklu Konya Sultanı'na, yani Gıyasettin Keyhüsrev'e vergi vermekteydi daha önceki yıllarda. Bu vergiyi ilk kesen kişi olmuştur. Yani dikkat edelim burada. Türkmen beylerinden önce bu sergerde vergiyi kesmiştir ve Moğol hükümdarına artık vergi vereceğini belirtmiştir. Ardından da diğer beylerin sırasıyla baştaki bu temsil eksikliğini görünce vergi kesmeye başladığını görüyoruz. Tabii Şemseddin İsfahani sahip sıfatıyla biliyoruz. Çukurova bölgesine gitmiş, Tarsus Kalesi'nde Ermeni sergerdesini ve kuvvetlerini kuşatma altına almışsa da başarılı olamayarak dönmek durumunda kalmıştır. Yani Selçuklu ordusunda da bir zayıflık oluştuğunu anlıyoruz buradan. Çünkü kendisine bağlı sergerdelere dersini vermekten de artık bir noktada aciz ve zayıf durumdadır. Temsil eksikliği bunda en önemli yerler noktadır diyebiliriz. Gıyasettin Keyhüsrev 3 yıl sonra vefat etmiştir 1246 yılında. Onun vefatından sonra da temsilde bazı eksiklikleri olduğunu biliyoruz. Devlette yine bu 3 şahsın etkili olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Karakter olarak Gıyasettin Keyhüsrev eğlenceye, sefahate çok düşkündü. Savaş veya devlet idaresiyle ilgili konulara pek alakalı değildi. Bundan dolayı da niçin tahta getirildiğini daha iyi anlamış oluyoruz. Selçukluların bu dönemde sınırlarının küçüldüğünü, beyliklerin kurulmaya başladığını söyleyebiliriz. Anadolu Selçuklularının başına İzzettin Keykavus, yani 2. İzzettin Keykavus bu tarihlerde geçirilmiştir. Kılıçarslan, 3. Kılıçarslan sıfatıyla tahta geçirilmiştir. İşte Alaaddin Keykubat, 2. Alaaddin Keykubat. Sonra 3. Alaaddin Keykubat sırasıyla tahta geçirilerek 3. Gıyasettin Keyhüsrev bir ve ardınca tahta geçirilen sultanlar olarak biliyoruz. En son olarak da Alaaddin Keykubat Selçuklu tahtındaydı 1308 yılına gelindiğinde. Ancak bu yıllar arasında yani bir 50 yıllık sürede 1243'ten 1293'e kadar olan dönemde biz Anadolu'nun hemen her bölgesinde beylikler kurulduğunu görüyoruz. Bu beylikler hangileridir? İşte bunların sırasıyla ele alınması gerekir. Yaklaşık 21 beylik var. Yani bazı tarihçilerimizin vermiş olduğu listeye göre bakacak olursak araştırmalarda 25'e kadar çıkabiliyor. beylik sayısı ama büyük beylik olarak bakarsak 20, 21, 22 beyliği büyük beylik olarak sayabiliriz. Hatta sıralayabiliriz de şimdiden.
Evet hocam.
Nerelerde kurulduklarını, nasıl kurulduklarını da biliyoruz. Beylikler tarihi apayrı bir ders olarak üniversitelerimizde de okutulmaktadır ve Anadolu'nun 21 ayrı şehrinin başkent olduğunu söyleyebiliriz bu dönemde. Yani Konya Selçuklu Sultanlığı'nın bir tane başkenti vardı. Ancak beylikler döneminde her bölgede ayrı ayrı devletler, küçük devletler ortaya çıktığı için her bölgenin vergisi ve geliri o bölgeye hizmet olarak doğrudan dönmüştür. Ve Anadolu'nun kalkınmasında aslında beyliklerin kuruluşunun ayrı bir yeri vardır. Her şehrin bir sarayının olması, ordusunun olması, bayındırlık hizmetinin olması, her şehrin bir başkent gibi muamele görmesi o bölgenin bayındır hale gelmesini, yapılaşmasını ve sosyal anlamda da kalkınmasını sağlayan bir medeniyet dönüşümüdür diyebiliriz. Yani Anadolu'nun yerleşik kendi kültür ve medeniyetinin oluşmasında beylikler döneminin çok önemli bir rolü vardır ve miras kalmıştır sonraki dönemlere. Osmanlı Devleti Anadolu'yu yapılaşmış hazır bir bölge olarak bulmuştur. Çünkü beyliklerden birçok başkent sırasıyla il olarak, sancak olarak Osmanlı'ya devrolunurken aslında büyük birer devlet yapısını da devralmış oluyordu Osmanlı Devleti.
Hocam tarihçilerimizin tarihler üzerinde kesin uzlaşmaları pek söz konusu olmuyor. Farklılıklar oluyor. Ben sorumdan önce bu gün Sultan 1. İzzettin Keykavus 1211-1220 Profesör Doktor Salim Koca'nın kaleme aldığı çok güzel baskılı Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan kitabımızı kazanan dinleyicimizi duyurayım hocam. Ankara'dan Gamze Alıççı. Gamze Alıççı Özer adlı dinleyicimiz kitabı kazandı. Güle güle okusun değerli dinleyicimiz. Bizi dinlemeye de devam etsin Güle hocam.
Evet, hayırlı olsun diyoruz biz de dinleyicimize.
Gamze Hanım güle güle ok. Hocam şimdi dönemle tarihler üzerinde net anlaşmalar olmuyor. Hatta 1299 yerine 1300 tarihini savunanda var. Böyle 1-2 yıllık değişimlerde anlaşmazlıklar oluyor. Bu döneme ilişkin bir sabitleme yapabilir miyiz? 1243 Köse Dağı'la başlamıştır 2. Beylikler dönemi ve şu tarihe kadar gelmiştir şeklinde.
Evet, Beylikler dönemi Anadolu'nun birliğinin dağıldığı bir dönemdir. Anadolu'da pek çok beylik ortaya çıkmıştır. Ve 1243'ten itibaren 1244'ten hemen başlayarak bunu 1398'e kadar getirebiliriz. 1398 diyoruz. Neden? Çünkü Yıldırım Bayezid Han Anadolu'da ilk birliği sağlayan Osmanlı hükümdarıdır. 1. Murat Hüdavendigâr bu konuda çok önemli bir mesafe almıştır. 1. Murat Hüdavendigâr'ın almasıyla Anadolu'da büyük oranda birlik sağlanmıştır ama bunu tamamlayan Yıldırım Bayezid'dir ve Yıldırım Bayezid İstanbul'u bu nedenle kuşatma cesaretini ve gücünü elde etmiş bulunuyordu.
Yani birliği sağladığı için hocam, evet.
Timur tehlikesi gelmemiş olsaydı Anadolu'da birlik sağlanmıştı Yıldırım Bayezid tarafından ve İstanbul kuşatması yapılıyordu 1394 tarihi itibariyle. 1398 yılında Timur tehlikesi gelmesi emaresi nedeniyle İstanbul kuşatması kaldırılmış. 1395'te kuşatma devam ederken Balkanlardan Nibolu Haçlı Seferi geldiğini haber alan Yıldırım Bayezid bir de Nibolu'da Haçlı Seferi ile mücadele edip savaşmak zorunda kalmıştır. Demek istediğimiz Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da ve Rumeli'de bütün Anadolu'yu birleştiren bir İstanbul projesi de bulunuyordu ve İstanbul'u fethetme çabasının bir taraftan öncelikle 1396 yılında Avrupa'dan gelen Haçlı Seferi, diğer taraftan da 1398'den itibaren Timur'un Anadolu'ya girme teşebbüsleri ve talepleri Yıldırım Bayezid'in Anadolu'daki birliğini de sekteye uğratacak neticeler vermiştir. Neticede Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda yenilince beylikler dönemi biraz daha uzamıştır. Yani Fatih zamanına kadar Anadolu'da yeniden bir birlik sağlamak oldukça güç olmuştur. İkinci Murat zamanında Anadolu Birliği'nin yeniden sağlandığını ve beylikler döneminin artık sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. 1426 yılından itibaren bu tarihi söyleyebiliriz. Ancak 1435-1440 tarihlerinde de Karamanoğulları Beyliği ile Anadolu'daki büyük beyliklerle mücadeleler devam etmiştir. Bildiğiniz gibi Fatih zamanında da bu sorunla uğraşılmış ve neticede Fatih'in Trabzon'u fethetmesi, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti'ne büyük bir mağlubiyet vererek kendisine büyük bir zafer kazanmasıyla İran'a kadar olan sahada Doğu Anadolu'yu kendisine bağlaması gerçek anlamda Fatih Sultan Mehmet'in Doğu Anadolu ile beraber Anadolu'yu birleştirdiğini göstermektedir.
Hocam Neslihan'dan uyarı gelmesini beklemeyelim bu sefer. Süremizi doldurmuş, doldurmuşuz hocam. Önümüzdeki hafta bayağı da uzun bir zaman süreci, uzun bir süreci yayılan bu dönemi konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla ve daha sonraki programlarımızda da o beyliklerden birinin nasıl bir cihan imparatorluğu haline geldiğini anlatacağız sizlere. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun Sedat Bey, kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, programın sonundayız. Pazartesi 14 haberlerin ardından dünden bugüne Türkçemizde biz mikrofonlarınız, radyolarınızda olacağız. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Tarihinin izinde.